Birinci kasetin B yüzü, sayfa No 28'den devam. Bu durumda bir kişi yahut olayı protesto için alkış tutmak yahut bir cenazeyi alkış ile uğurlamak gibi banal uygulamalardan istihzalı bir mana anlaşılmak gerekir. Mani, protesto edilen kişiye tebrik ederiz, pek doğru yaptın yahut ölene iyi ki öldün de kurtuldun veya kurtulduk der gibi. Altı kaval, üstü şeşhane. Parçaları birbirine benzemeyen ve uygun olmayan, dolayısıyla bir işe yaramayan aparatlar hakkında veya giyim kuşam konusunda birbirine uymayan ve yakışmayan kıyafetler için altı kaval, üstü şeşhane deyimini kullanırız. Buradaki şeşhane kelimesinin İstanbul'da bir semt adı olan Şişhane ile herhangi bir alakası yoktur. Ve şişhane söylenişi yanlıştır. Çünkü şeşhane diye namlusunda 6 adet yiv bulunan tüfek ve toplara denir. Yivler mermiye bir ivme kazandırdığı için ateşli silahların gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Evvelce kaval gibi içi düz bir boru biçiminde imal edilen namlular, yiv ve sert tertibatın icadıyla birlikte fazla kullanılmaz olmuş ve gerek okçuluk, gerekse tüfek, tabanca vesaire ateşli silahlarda yivli namlular tercih edilmiştir. Merminin kendi ekseni etrafında dönmesini ve dolayısıyla daha uzağa gitmesini sağlayan yivler bir namluda genellikle 6 adet olup münhani şeklinde namlu içini doldururlar. 6 adet yiv demek namlunun da 6 bölüme şeşhane, altı dilim ayrılması demektir ki halk dilinde şeşhane, şişhane değil şeklinde kullanılır. Bu izahtan sonra üstü kaval, altı şeşhane biçiminde bir silah olmayacağını söylemeyi zayid addediyoruz. Çünkü kaval topların attığı gülle ile şeşhanelerden atılan mermi farklıdır. Keza kaval tüfekler ile fişek atılırken şişhane namlulu tabancalardan kurşun atılır. Bu durumda bir silah namlusunun yarısına kadar kaval, sonra şişhane olması da mümkün değildir. Ancak yine de vaktiyle bir avcının yivlerin icadından sonra çifte tüfeğinin kaval tipi namlularının üst kısımlarını teknolojiye uydurmak için şeşhane yivli namlu ile takviye ettiğine dair bir hikaye anlatılır. Hatta bu uydurma tüfek öyle acayip ve gülünç bir görünüm almış ki diğer avcılar uzunca müddetken silah alay etmişler ve altı kaval üstü şeşhane, bu ne biçim tüfek böyle diyerek kafiyelendirmişler. O günden sonra halk arasında bu hadiseye telmihen birbirine zıt durumlar için altı kaval üstü şeşhane demek yaygınlaşmış ve giderek deyimleşerek dilimize yerleşmiştir. Altından Çapanoğlu çıkıyor. Tarihimizde Çapanoğlu lakabıyla anılan bir sülale vardır. Yozgat şehrini kuran Ahmet Paşa bu sülalenin ilk tanınmış kişisi olup 1764 yılında Sivas valisi iken önce azledilmiş, ardından da idam ettirilmiştir. Ahmet Paşa'nın büyük oğlu Mustafa Bey ve ardından da küçük oğlu Süleyman Bey vali olurlar. Süleyman Bey bu sülalenin şöhretini afaka salmış biriydir. Yozgat şehrini bayındır hale getiren ve Osmanlı hükümet boşluğundan istifade ile Amasya, Ankara, Elazığ, Kayseri, Maraş, Niğde ve Tarsus'u içine alan bir hükümet kurup adını Celaliler listesinin ser levhasına yazdıran odur. Süleyman Bey zamanında sadece halk arasında değil, devlet kademelerinde de Çapanoğlu adı korku ve çekingenlikle anılmaya başlar. İşte o dönemde devlet memurlarından biri verilecek bir yolsuzluk kararını kovuşturmak üzere müfettiş tayin olunur. Araştırmaları ona Çapanoğullarından birkaç kişinin de yolsuzluklarda parmağı olduğunu gösterir. Çapanoğlu Süleyman Bey'in nüfuzundan çekinen memur durumu yakın bir arkadaşına anlatıp fikrini ister. Aldığı cevap şöyledir: "Bu işi fazla kurcalama. Altından Çapanoğlu çıkarsa başın belada demektir." Müfettiş ne yapsın? Soruşturmalarını yarıda bırakıp yuvarlak cümleler ile sonucu ilgili mercilere bildirir. Çapanoğlu Süleyman Bey yaşadığı zamanda takvimler 1700'lü yılların sonuna yaklaşmaktaydı. Şimdi 2000'li yıllardayız ve bir yerlerde yolları daima bir Çapanoğlu kesmiş oluyor. Arafat'ta soyunmuş hacıya dönmek. Arafat, Mekke-i Mükerreme'ye yaya olarak 6 saatlik mesafede bir dağdır. Haccın şartlarından biri de bu dağa çıkıp dua etmektir. Hacı adaylarının ehrama büründükleri yerde burası olup, hac müddetince bedenlerinde dünya nimetlerinden hiçbir şey bulundurmamaları, sadece dikişsiz iki parça bez ile örtünmeleri gerekir. Bu hareket, hacı adayının temsili olarak dünyayı geride bıraktığının terk-i dünya göstergesidir. Dolayısıyla Arafat'ta soyunmuş hacıya dönmek sözü, varını yoğunu birdenbire yitiren yahut bir vesileyle terk ederek yoksullaşan kişilerin durumunu anlatmak üzere söylenir. Deyimdeki soyunmuş kelimesini soyulmuş diye söylemek yanlıştır. Öyle ya, Arafat'ta hırsızın ne işi olabilir? Dünya kurumadı ya. Aslına hu, nesline hu. Vakti zamanında bir hükümdar vezirlerine şöyle bir emir vermiş. Tebam'dan bana Hızır Aleyhisselam'ı bulup getirecek bir kul var mıdır? Araştırsın. O günden tezi yok, memleketin dört bir yanına dellallar çıkartılmış. Ancak kimsenin bu işe cesaret ettiği yok. Meğer devlet elinin erişmediği uzaklarda bir yerde pek yoksul bir ihtiyar yaşarmış. Adamcık uzun uzun düşündükten sonra, eğer bazı şartlar öne sürerek bu işe talip olursam, ahiri ömrümde birkaç zaman olsun bolluk ve refah yüzü görürüm. Hükümdarın tebaası olarak bizi arayıp sorduğu mu var? Hem ola ki talih yaver gider deyip sarayın yolunu tutmuş. Hükümdar ihtiyara 40 gün süre tanıyıp her türlü istediğini yerine getirmesini ferman buyurmuş. İhtiyar o 40 günde ne kadar kendisi gibi fakir fukara varsa doyurmuş, yardımda bulunmuş. 40. gün sarayın adamları kapıya dayanmışlar ve "Buyur efendi, gidiyoruz." demişler. Zavallı ihtiyar sayılı günün çok çabuk geçtiğini bilerek emre rıza göstermiş. Yolda yanlarına bir fakir derviş takılmış ve "Ben de sizinle geleyim ve sarayı bir kez olsun göreyim." demiş. İhtiyar buna da rıza gösterip huzura varmışlar. Hükümdar ihtiyara bakmış, o hükümdara bakmış. Ortada ne Hızır var ne mazeret. Adamcık durumu anlatacakken hükümdar ateş püskürür vaziyette en büyük vezirine sormuş. "Efendi, söyle bu den size ne ceza verelim?" "Hünkârım, bu adamı 40 katırın kuyruğuna bağlayıp sürütelim." "Aslına hu, nesine hu" diye bir ses duyulmuş. İhtiyarın yanına takılıp gelen fakir dervişten. Sultan sesini çıkarmamış ve ortanca vezirine sormuş. "Söyle bire, bu herife ne yapalım?" "Bu herifi keşkek edip leşini köpeklere yedirelim." "Aslına hu, nesine hu" demiş yine fakir. Padişah ona sert sert bakmış. Sonra aynı suali küçük vezire sormuş. Cevap: "Yüce sultanım, bu zavallı ihtiyar zaten ömrünün sonuna yaklaşmış. Yoksulluk ve devletin ilgisizliği yüzünden bir yalana tevessül etmiş. Kaldı ki aldığı her kuruşu fakir fukaraya dağıtmış. Affetmek büyük alamettir. Büyüklüğünüzü gösterip bağışlayıveriniz." "Aslına hu, nesine hu" demiş yine derviş. Padişah öfkeyle sesin geldiği yana dönerek kükremiş. "Bre, sen kim olasın ve niçin hep aynı söyleyip durmaktasın? Padişah huzurunda edep böyle mi olur?" Derviş hükümdarı saygıyla selamlamış ve söze başlamış. "Haşmetli hükümdarım, senin büyük vezirin babası katırcıydı. Onun için ihtiyarı katırlara sürütmek istedi. Ortanca vezirin babası keşkek dükkanı işletirdi. Etin attığını da köpeklere atardı. O da babasının yaptığını uygun gördü bu ihtiyara. Şu küçük vezirine bak gelince, o asil bir vezir ailesinden gelmektedir. Ve vicdanı bu ihtiyara devlet himayesiyle mücazet etmesini gerektiriyor. Babasından da öyle görmüştü zira. Hepsinin sözleri asıllarını ve fiillerini göstermekte. Ben de o sebepten aslına hu, nesine hu diyorum." Padişahın merakı artmış. Hayretler içinde bu fakirin bütün bunları nereden bildiğini merak ederek sormuş. "Peki derviş, sen kimsin?" "Yes, ya sen bugün kimi bekliyordun hünkârım?" Sonra da önce küçük veziri, ardından kendini işaret ederek "İşte vezir, işte Hızır" deyip ortadan kayboluvermiş. Ateş pahası. Vaktiyle Osmanlı hükümdarlarından biri mahiyetiyle avlanmaya çıkmış. Bir ceylanın peşinden koşarken vakit bir hayli ilerlemiş ve gün batmaya yüz tutmuş. Bu sırada gök kararmış, ortalığı şiddetli bir rüzgar ve ardından da sarıntılı bir yağmur bastırmış. Hünkâr ve adamları en yakın kulübeye kendilerini zor atmışlar. Meğer sındıkları kulübe odunculuk yapan bir garibe aitmiş. Adamcık onları içeri almış. Sultan her ne kadar adamı tedirgin etmemek için kim olduklarını söylememiş ise de oduncu durumu kavramış ve ocağa büyük odunlar atıp kulübeyi iyice ısıtmış. Dışarıda hem ıslanıp hem üşüyen padişah ve adamları bu durumdan pek memnun kalmışlar ve geceyi orada rahatça geçirmişler. Hatta bir ara hünkâr, "Doğrusu şu ateş 1000 altın eder," diye söylenmiş. Ertesi gün yola çıkacakları vakit padişah oduncuya sormuş. "Efendi, bizi ihya ettin. Harlı ateşin sayesinde geceyi pek rahat geçirdik. Söyle bakalım borcumuz ne kadar?" Oduncu fırsatı değerlendirmenin zamanıdır deyip rayici yüksek tutmuş. 1000 altın beyzadem." Vekil harç hemen atılmış. "Ne masraf ettin ki 1000 altın istersin birdensiz?" "Sabaha kadar ateşi aynı kıvamda tuttum. Böyle dağ başında bu ateş az bulunur." "Ama ateş bu denli pahalı mıdır?" O sırada padişah vekil harcına dönüp, "Aa," demiş, "ateş iyiydi, şimdi pahasını verin." Oduncunun bu tavrı halk arasında şuyu bulunca, değerinin üstünde fiyat biçilen şeyler hakkında ateş pahası denilmeye başlamış ve giderek deyimleşmiş. Umulana göre çok pahalı bulunan fiyatlar hakkında bugün dahi ateş pahası denilir. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bolu Bey'ine baş kaldıran ünlü eşkıya Köroğlu, şair Köroğlu'yla karıştırılmasın, bir gün atını çaldırmış. Asil bir hayvan olan atını aramak için tebdili kıyafet ile diyar diyar dolaşmış ve sonunda yolu İstanbul'a düşmüş. Atını satılmak üzere pazara getirilen hayvanlar arasında görünce hemen alıcı yoluna bürünüp, "Efendi," demiş, "bu at güzele benziyor, ancak binip bir denemek istiyorum." Satıcı onu tanımadığı için binmesine izin vermiş. At üzerine binen eski sahibini tanıyıp dört nola koşmaya başlamış. Köroğlu Sirkeci sahiline gelip bol para vererek bir sal kiralamış ve "ver elini Üsküdar." Bu arada at cambazı aldatıldığından dolayı kıvranır dururmuş. Köroğlu'yu atıyla birlikte bir sal üzerinde gören cambazın dostlarından biri onu teselli için seslenmiş. "Üzülmeyi bırak, atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi. Bugün bu sözü iş işten geçti manasında kullanırız." Avucunu yalamak. Umduğumuz bir nimet ile girmediği zamanlarda söylenilen bu deyim eskiden kadınlar arasında yaygın iken bilahare çıkış noktası unutulup erkekler tarafından da kullanılır olmuştur. Nitekim hamile kadınların aşerme dönemleri ile bebeklik hanımların süt dönemlerinde canları çekip de ulaşamadıkları bir şey olursa göğüslerinin şişeceği veya sütlerinin kesileceğine dair bir inanış mevcuttur. Fakirlik, yasaklama, sıhhi gerekler vesaire yönünden bir şeyi canı çektiği halde ondan tadamayan bir kadın sanki onu tadıyormuşçasına sağ avucunun içini yalar ve böylece nefsini köreltir, istediği nimeti yediğini farz edermiş. Aynı uygulamaların çocuklara yönelik bir versiyonu da imrendikleri yiyecekten onlara bir tadımlık da olsa ikram etmektir. Eğer ikram edilmezse çocuğun bir yerlerine şişeceği söylenir ki galiba kadınların göğüs şişmesiyle aynı olsa gerekir. Bağdat gibi diyar olmaz. Dilimizdeki ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz sözünün aslı muhtemelen anne gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz şeklindedir. Çünkü sözün aslındaki anne kelimesi Bağdat yakınlarındaki sarp bir uçurumun kuşattığı dik bir geçidin adıdır. Bağdat gibi şehir, anne gibi de yar yani uçurum olmaz demeye gelir. Ancak siz Bağdat'ın Osmanlı Türkü için önemine bakınız ki oradaki anneyi anne yapıvermiş. Tıpkı yanlış hesap Bağdat'tan döner sözüyle Bağdat'ın eskiden beri bir ilim merkezi olduğunun altının çizilmesi gibi. Balta asmak. Yakın zamanlara kadar halk arasında balta asmak deyimi kaba kuvvet ile haksız kazanç elde etmek, zorbalık ile haraç almak gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bir kişiyi korkutarak yapılacak işten pay almak, ahlaki ve ekonomik yapının bozulduğu dönemlerde ortaya çıkan sosyal hastalıkların başında gelir. Bugün çetelerin yaptığı işi Osmanlı'nın bozulma dönemlerinde Yeniçeriler yapmış ve bunun için de balta asmayı adet haline getirmişler. Bu deyim de tarihin acı hatıraları arasında böylece yer almış ve adı unutularak uygulaması bugüne kadar yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nde işler çığırından çıkmaya başlayınca bozulma bütün kurumlara sıçramıştı. Yeniçeriler bu sırada pastanın büyük dilimini peşinde akla hayale gelmeyecek suistimaller yapmaktan ve 18. yüzyıla doğru adeta bir şehir eşkıyası olarak yaşamaktan geri durmadılar. Öyle ki artık hukuk devleti hak getire. Üstelik hak ve hukuku da kendi kafalarına göre yorumlayan ve onlara arka çıkan devletlular, bürokratlar, askerler var iken, haraç almayı kazanılmış hak gibi gören ve bunun için her fırsatı değerlendiren zorbaya karşı gücünü yitirmiş devlet ne yapsın? Zorbalık o derece ileri gitti ki İstanbul'da nerede paralı iş varsa Yeniçeriler bir yolunu bulup müdahil oluyorlar ve sahibini haraca kesiyorlardı. Söz gelimi bir yerde inşaat mı başlamış? Hemen gidip daha yeni yükselen duvara kendi mensup oldukları orta işaretini taşıyan